Radyo Doktoru. Türkiye'nin Sesi Radyoları'ndan hepinize sağlıklı, enerjisi yüksek, güzel insanlarla dolu muhteşem bir gün diliyoruz. Radyo Doktoru'na hepiniz hoş geldiniz. 12 Ocak Perşembe ve saat Radyo Doktoru saati. Ben Özgür Aksuna.
Ben Ebru Cengiz.
Yapımda Didem Öztaşbaşı, Teknik Masa'da Cihan Aktepe. Her Perşembe olduğu gibi Türkiye'nin Sesi Radyoları'nda sizlere sağlıklı, güzel bir yaşam için çok farklı konularda geniş bir yelpazeyle hayatı anlatacağız, paylaşacağız. Yine konusunda uzman konuklarımızla beraber harika bir yolculuğa çıkacağız ve radyodan hayatlarınıza dokunmaya çalışacağız. Sosyal medyada Radyo Doktor hesaplarından bize ulaşabilirsiniz ya da telefonla ulaşmak isterseniz bize sorularınız olursa çift 090 312 463 34 19 463 34 21 adresinden telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda elektronik postada da radyodoktoru@trt.net.tr adresinden bize maillerinizi iletme şansınız var. Evet, bugün ne konuşacağız? Bugün herhalde son dönemin en önemli konularından, en çok konuşulan konularından, en çok tartışılan konularından ve en çok merak edilen konularından iletişimi konuşacağız. Bununla ilgili de uzman bir konuğumuz var. Sevgili hocamız Profesör Doktor Şengül Habbemitoğlu canlı yayın konuğumuz. Öncelikle bir hoş geldiniz diyelim.
Teşekkür ederim. Nasıl yetişeceğim bu enerjiyi onu düşündüm birden şimdi.
Yok, çok keyifli olacak hocam. Bizim size sorularımız olacak. Sizin bize vereceğiniz çok güzel bilgiler olacak. İletişim dolu bir program yapacağız bugün. Tamam. İletişim dolu dakikalar yaşayacağız. Öncelikle o zaman iletişimse konumuz. İletişimle başlayalım. İletişimi tanımlasak, kısaca böyle çok basit bir şekilde tanımlasak acaba doğru biliyor muyuz iletişimi?
Yani ben şöyle söylüyorum, kitabi bir şey, literatüre dayalı bir şey söylemek istemem. İnsanların birbirlerini anlamak üzere kurdukları bir mesaj iletme sistemi diyelim. Ha, bu sözlü de olabiliyor. Bunu biz bedensel olarak da yapabiliyoruz. Ama tamamen birilerinin bizi anlaması ve başkalarını anlayabilmek için kurduğumuz bir mesaj alıp verme sistemi diyeyim ben insanlar arasında oluşan.
Anlaşılmak diyebilir miyiz?
Anlaşılmak ve anlamak.
İki taraflı
işleyen. İki taraflı işleyen
çünkü
bir şey.
Çünkü anlaşılmıyorsak evet. Yokuz.
Yokuz. anlayamıyorsak da o zaman da yokuz aslında.
Her türlü yokuz.
Evet. Yani
anlamak
iletişim, evet.
Ve anlaşılmak.
Anlaşılmak. Yani bu iki eylemi de gerçekleştiremiyorsa kurduğumuz iletişim varlığımızı sorguluyoruz yani. Kurduğumuz ilişkileri sorguluyoruz. Aslında iletişim bir ilişki biçimi.
Çok doğru. Peki biz dinliyor muyuz hocam?
Çok iyi dinlemiyoruz. Şimdi bu o kadar önemsediğim bir şey ki benim. Hani işin içinde mesleki deformasyon da denebilir buna. Öğrencilerle kurduğum iletişimi çok seven biriyim ben. Ve artık insan akademide yaşı da ilerleyince o kadar keyif alıyor ki öğrencilerle birlikte olmaktan. Fakat bir... Ne diyeyim, onlar açısından üzüldüğüm bir şey var, gençler açısından özellikle. Dinlemeye çok açık değiller. Dinlemedikleri gibi yazmayı da çok sevmiyorlar. Biz sizinle az önce bu yayına girmeden önce konuştuk. İletişim hatası nedir gibi. Bence hata değil, iletişimi baştan oluşturmayı başaramıyoruz. Bunu sanıyorum çocukluktan gelen bir alışkanlık bu. Ve bu iş ailede başlıyor. Bebekle kurduğumuz ilişki iletişime dayalı aslında. Dokunmayla, temasla, sesle kurduğumuz iletişim zaman içerisinde sözlere dökülüyor. Ama bir yerlerde bir sorunlar var. O yüzden dinleme, yazma, çünkü yazma da çok önemli bir iletişim biçimi. Dinleme, yazma, anlatma konusunda sorunlarımız var.
Bugün büyük ihtimalle anlamak için değil de cevap vermek için dinliyoruz.
Ama ne anladığımız çok önemli vereceğimiz cevapları oluştururken.
Ama demek ki anlamak değil burada, karşı tarafına üstünlük kurmak ya da onu yönetmek amaçlı sürekli
sanıyorum
cevap verme
isteği. İletişimi böyle algılıyoruz sanıyorum. Önce anlamak değil, önce kendimizi anlatmak derdindeyiz. Sanırım evet. Bundan kaynaklanıyor. Bunun da aslında bana göre bir nedeni var. Hani bu yılların da verdiği bir gözlem diyelim buna.
Tecrübeyle sabit.
Yani hani çok ukalalık boyutunda bir şey söylemek ama istemiyorum
hocam, ama
insanları gözlemlemeyi seviyorum ben. Bir de alanım da buna çok müsait. Şöyle bir kaygısı var herkesin. aman bir an önce kendimi anlatayım. Beni bir anlasın, bilsin insanlar, bir kendimi bir ifade edeyim. Bir şeyler söylemem lazım ama bu değil. Aslında çok iyi dinlediğimiz zaman kendimizi daha iyi ifade edebiliriz. Ben bunu hani deneyimlerle de sabitlediğim bir şey bu benim. Ne kadar iyi dinlersek o kadar iyi yanıtlar oluşturabiliyoruz ve o yanıtları oluşturduğumuzda da zaten aslında kendimizi artık ifade etmeye başlamış oluyoruz. Bizim eski hocalarımız üniversitede bize hep şey derlerdi. Bir konuyu ne kadar iyi anladığını bir öğrencinin nasıl soru sorduğundan anlarım ben derlerdi. ve bunu da çok haklı buluyorum ben artık. Bazen bana öyle sorular soruyorlar ki derslerde gençler. Ben dönüyorum duvara, bir güzel başımı vurmaya başlıyorum. Ne oldu hocam diyorlar. Yani işte iletişim aslında İnsanlar arasında kurulan bence dünyanın en güzel sistemi. Çünkü başka türlü anlaşmakta çok zorlanabiliriz. Engelleri olan insanları ben hep örnek veririm böyle olduğunda. Mutlaka bir iletişim yolu geliştirmeye çalışıyor engelli insanlar ve çok çok da başarılılar bu konuda. Demek ki vazgeçebileceğimiz bir şey değil. Yaşamın ta kendisi aslında iletişim. Çünkü gözümüzle kuruyoruz, dokunarak kuruyoruz, tenimizle kuruyoruz, sesimizle kuruyoruz. Tonlamalarımızla bu iletişimi kuruyoruz. Pekala da söze dökmeden de iletişim kurabiliyoruz insanlarla.
Evet. Göz temasını soracağım da.
Evet.
Öncesinde
peki aile içinde hocam en çok hangi konuda iletişim sorunları yaşıyoruz?
Bu tabii çok önemli. Öncelikle yaşadığımız en önemli iletişim sorunlarının başında karı koca ilişkileri geliyor. Şimdi bu benim uzmanlık alanım, temel uzmanlık alanım bu. Ben aile danışmanlığı yapıyorum ve size en temel gözlemimi şöyle söyleyeyim. Ne erkek ne de kadın, özellikle aile içinde iletişim konusunda başarılı değiller. Çünkü net olmayı, açık olmayı bir zaaf olarak algılayan bir toplumuz biz. Bunu zayıf görünürüz kaygısıyla çok fazla yapmıyoruz. Üstünden geçiyoruz meselelerin. Konuları derinlemesine konuşmayı, birbirimize anlatmayı çok sevmiyoruz. Dolayısıyla ailede ilk karşımıza çıkan iletişim sorunu bu. Biz konuşmuyoruz birbirimizle.
Ama anlaması lazım bizi.
Ya yok, tabii, öyle bir dünya lazım. Yok. Öyle bir dünya
ben
yok.
Ben anlatmayacağım, o beni anlayacak.
İşte bu çok büyük bir beklenti. Ve karşımızdakine yüklediğimiz çok büyük bir sorumluluk aslında bu. Biz söylemiyorsak karşımızdakinin anlamasını beklememiz haksızlık oluyor.
Bekliyoruz. Peki. Doğru. Özür dilerim, kestim. Sonra beklentiyi karşılamadığı zaman hayal kırıklığı
o
yüksek.
O zaman müthiş bir çatışma başlıyor. İşte iletişim çatışmaları dediğimiz şey aslında buradan kaynaklanıyor. Ben bunu çok sıklıkla gözlemliyorum. Şimdi böyle kurulmuş bir aile yapısına doğmuş çocukları düşünelim. Ve bu sistemin içinde, bu tür bir aile sisteminin içinde iletişimi öğrenmelerini bekliyoruz çocukları.
Konuşmayan çocuklar.
Maalesef öyle ve zaten bunu da içinde yaşadığımız çağ öyle bir noktaya getirdi ki iletişim teknoloji nedeniyle zaten
sekteye vuruyor.
Sekteye vuruyor ve zarar görüyor. İnsani iletişim diyelim buna. Organik iletişim zaten zarar görüyor. Artık teknolojik iletişimin içindeyiz hepimiz. Dolayısıyla en büyük sorunumuz bu. Ha, burada da insanlar illa işte şu saatler arasında kimse telefonuna bakmayacak, kimse bilgisayarını açmayacak, tableti elden bırakıyoruz demeli mi? Ona da çok gerek yok aslında. Bu tamamen insanların yaşam karşısındaki esneklikleriyle ve yaşama bakış açılarıyla da ilişkili aslında. Ben hep şöyle bir şey söylüyorum, bir motto gibi aslında bana kalırsa bu. Mutlu insanlar iletişim kurabiliyorlar.
Demek ki evet, ruh haliyle de alakası
çok,
var.
Çok, son derece ilintili.
Teknolojiyi bırakmak biraz zor. Yapılan araştırmalarda
gerek de yok zaten.
İnsanların %58'i gözünü açar açmaz teknolojiyi eline alıyor. Yani telefonu eline alıyor. %78'i uyumadan önce mutlaka telefona bakarak
mutlaka
uyuyor.
Mutlaka. Neden? Ben Onur'da şöyle bir çıkarımda bulundum açıkçası. Yaşam o kadar hızlı ki ben bir otobanda gittiğimizi düşünüyorum. Böyle bir jet hızıyla gidiyoruz. Ve kaçırmak istemiyoruz. Çünkü her şey çok çabuk değişiyor. Çok fazla olay oluyor. Bir 24 saatin içinde belki de geçmiş yüzyıllarda asla bir günde gerçekleşemeyecek kadar çok sayıda olay var. ve takip etmek istiyoruz bunları. Kopmak da istemiyoruz dünyadan. Teknoloji büyük bir nimet. Bunu burada asla karalamak ve kötülemek istemiyorum. Ama insani iletişimden de vazgeçmeyeceğiz. Çünkü insanlarla iç içe yaşıyoruz. Bir sosyal çevrenin içindeyiz ve o sosyal çevre bizim davranışlarımızı belirliyor. Kopmamamız lazım.
Ama aile içinde öğretilir diyoruz ya hocam. Hani evet, çok. Çocuklar, hani ebeveynler olarak başlıyor. Bizden öğrenecekler tabii. İletişimi, doğru tabii. İletişim kurmayı, dinlemeyi. Ama biz o kadar yoğun tempoda çalışıyoruz ki mesailerimiz çok uzun bir kere. Yani eve gittik 6, yemek hazırladık 7. Çocuğun yatma saati 9.30. Hani tabii. Teknolojiyi çok eğer az zaman kalıyor. Sınırlamazsak bu iletişim nasıl olacak?
Bunu gönüllülükle sağlamamız lazım. Yani ben her zaman ebeveyn çocuk ilişkisinde evet kurallar olmalı ama bu kuralların yararlılığına çocuklarımızı ikna ederek belirli bir noktaya getirmemiz gerektiğini düşünenlerdenim. Ve iletişim kuramadığımızı, teknolojik ürünlerle vakit geçirdikçe birbirimizden koptuğumuzu çocuklarımızın anlayabileceği biçimde davranabiliriz. Bu hiç zor değil. Ben kendi çocuklarımla bunu yaşamıştım. O yüzden biliyorum. Bir gün sofrayı terk ettim onlarla yemek yerken. Dedim ki artık sizinle birlikte yemek istemiyorum. Çünkü
yemek yemiyoruz. birlikte değiliz.
Şöyle, ben telefonuma bakmıyordum. İkisi ergenlik çağındalar ve ben onlara bir şey anlatıyorum. Günün içinde karşılaştığım bir şey. İkisinin yüzlerinde sadece bir ya hafif gülümseme var ya beni dinliyormuş gibi yapıyorlardı. Ve ben bir akşam tabağımı topladım ve dedim ki asla sizinle yemek yemeyeceğim. Yemeyeceğim artık çünkü benimle konuşmuyorsunuz dedim. Ve işte özür dilediler falan. Yani hani bu tamamen ailenin kendi içinde karar verebileceği bir şey. Kural koymak evet küçük yaştaki okul öncesi ve okul çağındaki çocuklar için çok önemli. Onlar bir kere o yaşlarda buna alışırlarsa hani en azından yemek saatleri. En azından birlikte oturulan işte bir şeylerin atıştırıldığı çay içilen hani bu akşam vaktinde ailenin bir araya geldiği saatlerde.
Kaliteli zaman geçirmeleri
evet,
gereken.
Yani yarım saati geçirebilirsiniz süremiz kısadır dediğiniz gibi ama o sırada almayız o ürünleri elimize. Günümüzü nasıl geçirdik ne yaptık kim kime kızdı kim ne için sevindi birbirine anlatarak hoş zaman geçirebilir. Bunu çocuklar inanın ebeveynleriyle ortak yapabilecekleri bir şey olduğu anda o kadar iyi kavruyorlar ki hemen bırakırlar onları keyifli ebeveynleriyle sohbet ederler.
O zaman evde aktiviteler yapılacak. Birlikte hareket edilecek.
Çok önemli.
Ortak hareket edilecek. Hakikaten bununla ilgili zaman ayrılacak. Evet. Ve bunu keyifle yapacağız ki bunu yönetebilelim.
Evet.
Gerçekten çok güzel. Hocam çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür
keyif
ediyorum.
Keyif kattınız.
Müthiş bir zamandı benim için. Sağ olun.
Çok teşekkür ediyoruz.
Aslında ben bir şey daha sormak istiyordum. Süremize bakacağım. Hocam yası soracağım ben size. Yas danışmanlığı yapıyorsunuz.
Çok ağır bir konu Türkiye'de şu
dünyada
anda.
Dünyada öyle aslında. Hani hiç istemeden.
Evet.
Bu arada Necip hocamız da Allah rahmet sağ eylesin deyip buradan almak da isteriz. Hem bunu çok yakından yaşamış olarak hem de danışman olarak. Biz bazen nasıl yaklaşacağımızı bile bilemiyoruz. Hani bu o kadar ciddi bir travma
çok,
ki.
Çok bakın.
Hani hem yaklaşan nasıl yaklaşmalı konuya hem duygu anlamında yaşayan neler yaşıyor ve beklenti ne oluyor?
Şimdi şöyle bir şey var. Dün bir uzaktan biri danışanım değil henüz bana WhatsApp'tan mesaj attı. Dedi ki ben dedi eşimi henüz kaybettim ağır bir hastalık sonucunda. Fakat eşimin ailesi de evlatlarını kaybetti. Ama bizden şimdi şunu istiyorlar. Tek bir çocukları var. Hep bir arada olmak istiyorlar. Sizi de kaybetmek istemiyoruz diyorlar. Şimdi öyle bir süreç ki bu. Çok sevilen birinin kaybından sonra insanlar hiç de aslında tahmin etmeyeceğiniz tepkiler verebiliyorlar. Yaşamdan kopmaya kadar gidebiliyor bu. Travmatik olursa eğer ölüm bir travma sonucunda gerçekleşmişse bir dehşet varsa işin içinde gerçekten de bambaşka bir ruh hali içinde oluyorlar. En kötüsü ne biliyor musunuz? Yakınlarını kaybeden insanlardan çok fazla beklenti içine giriyor insanlar. Yani aslında o anda yas içerisindeki kişiler yalnız kalmayı, dingin ve sakin olmayı çok istiyorlar. Kalabalık hiç istemiyorlar.
Gerçekten.
Evet. Ama tam tersini yapıyoruz. Kültürümüzde
tabii.
Öyle.
Şimdi Anadolu'nun da tabii ki çok kadim değerleri var. Evet. Onları da burada asla yatsımak da istemiyorum ama modern insanla bazen örtüşmüyor. Modern yaşamla bazen örtüşmüyor. Mesela şu çok bana üzücü gelmişti kendi eşimi kaybettiğimde. İşte ikramlarda bulunmak. Müthiş bir kalabalığı karşılıyorsunuz zaten ama ikramlarda da bulunuyorsunuz. Şimdi bu çok tezat bir şey ve bu çağa çok uygun değil. Belki sonrasında olabilir ama şöyle bir hisse de kapılıyorsunuz. Ne yani? Birisi öldü ve ben şimdi birilerine işte hani kutlama gibi bir yemek mi vermeliyim? Şimdi bu tür sorgulamaları oluyor günümüz insanının. Dolayısıyla burada ben bir tek cümle söyleyebilirim. Yas içindeki insanları kendi haline bırakmamız lazım. Sizi anlıyoruz demek bile bazen o insanları çok rahatsız ediyor. Çünkü içlerinden şu geçiyor. Nereden anlayacaksın?
Anlayamazsın.
Nereden anlayacaksın? Böyle bir cümle kurabiliyor insanlar.
Peki bunun bir süresi var mı?
Var. Tabii ki var.
Ne kadar?
Bu mesele 6 aya kadar uzayan bir süreç. Tabii böyle bir şey zamanlama vermek çok doğru değil. Çok öznel bir şey çünkü. Ama 6 aya kadar bir süredir bu. Birey o arada kendini dinler. Olayı
kabullenir.
Kabullenmeye çalışır. İçselleştirmeye çalışır. Ama bazen yas içselleşmez. Keşke içselleşebilse. Yine söylediğim gibi bireysel özellikler çok önemli. Hemen her konuda öyle. Bizim yaşamdaki esneklik kapasitemize, yaşamda nasıl durduğumuza bağlı bu. Yaşama karşı duruşumuza çok bağlı. Dolayısıyla herkes farklı tepkiler gösteriyor. Ama tabii yaşanan süreç çok aynı. İnsanlar önce şok yaşıyorlar, olayı inkar ediyorlar, öfke besliyorlar. Öfkeden sonra bir kabullenme ve böyle bir dinginleşme sürecine giriyorlar. Bunlar tabii bilimsel verilerle ortaya konmuş şeyler. Dolayısıyla o sürecini beklemek lazım insanların. Yas içindeki insanlardan beklentisi olmayacak kimsenin. Sadece bunu söylesem bile önemli.
Toplum olarak hep yanında olmak isteriz değil mi? Hı-hı. Mesela çift ebeveyn oluyoruz bir anda. Sorumluluklar işte, ikiye katlanıyor.
Çok ağır bir süreçtir. Ben onu yazdım sonuçta. Yazdım bir yolculuk çünkü bu. Ve hep şunu söylüyorum. İnsanların yas tutabilmeleri bir ödül aynı zamanda. Öyle de görmemiz gerekiyor. Çünkü tutamayabilirsiniz de. Bir de öyle bir şey var. Evet. Yani yas tutacak durumda bile olmayabilirsiniz. Dolayısıyla bu bir ödül. Öyle bakıp o süreci içselleştirmek için ne gerekiyorsa yapmak gerekiyor. Profesyonel yardım mutlaka gerekiyor. Ve bu konuda bireysel duruşlar çok önemli. Kendimiz için ne yapabilirizin peşine düşmemiz lazım.
Çok teşekkür ediyoruz hocam.
Ben teşekkür ediyorum.
Ağzınıza sağlık. Sağ bizi iletişim konusunda yüksek seviyelere ulaştırdınız. Çok mutlu oldum.
Sağ olun. O mutluluk benim. Sağ olun.
Birilerinin hayatına radyodan dokunabildiysek
ne
bu konuda
bana.
Çok mutlu oluruz.
Ne mutlu. Sağ olun.
Çok teşekkür ederim.
Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederiz. Sağ
olun. Evet, bir müzik arası verelim. Sonrasında sohbet etmeye kaldığımız yerden devam edeceğiz.
Anlamaz insan sevdiklerin yolun sonunda sarıl her fırsatında o insana arkasından ağlayan olma geri getirmez çok ağlasan da durur durur belki başucunda annen baban kendi çapında. Yaşında. Ömür, ömür sanki bir kara kutuymuş. Gün gelince herkesin açılmış. Ama sorarsan hep geç kalınmış. Güzel günler sanma. Belki bir daha öylesi olmaz. Ama her bir gün güzel aslında. Yakın durmanın zor olduğu ortada. Uzak olmak her zaman en kolay. Ama en zoru yalnız olunca.
Keyifle yaşa.
Evet, Radyo Doktoru devam ediyor. Bugün iletişimi konuşuyoruz, keyifle sohbetler ediyoruz. Canlı yayın konuğumuz var, bir telefon bağlantısı alacağız. Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Bastıyalı canlı yayın konuğumuz. Aslı Hanım hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar.
Çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle Gülmek İyileştirir Derneği, yani biz duyduğumuzda çok heyecanlandık. Böyle bir derneğin olduğunu bilmek çok keyif verdi. Merak ediyoruz acaba bu dernek ne zaman kuruldu, hangi amaçla kuruldu, çalışmaları neler? Bize biraz bahseder misiniz?
Tabii bahsedeyim. Aslında 2016 yılında kuruldu Gülmek İyileştirir Derneği. Yeni bir dernek. Temmuz ayında kuruldu ama tohumları 3 yıl öncesine dayanıyor diyebiliriz. Ailevi olarak bizim yaşadığımız bir sıkıntı sonucunda bu fikir gelişti aslında. 3 yıl kadar önce kızıma lösemi teşhisi kondu. Sonrasında bir zorlu bir süreç geçti tabii ki ama çok şükür iyileşti tamamen. Şu anda sağlığına kavuştu. O süreçte biz zorlanmakla birlikte aslında içgüdüsel olarak süreci çok her zamankinden daha fazla iyimser, en küçük olumlu şeyleri çok daha fazla kutlayarak, çok daha fazla gülerek, ne bileyim hani çocuğumuzun küçük olmasından da kaynaklı danslar ederek falan, yani olabildiğince normal yaşamımızı sürdürmeye çalışarak hep pozitife odaklanarak geçirdik. Çok bilinçli hani okuyarak ya da uzman önerisiyle yaptığımız bir şey de değildi bu. Sürecin sonunda da gördük ki aslında bütün bu tedaviyi çevremizdeki diğer örneklere göre, duyduğumuz örneklere göre çok daha aslında rahat geçirmişiz. Yani geçirdik de zaten, gördük de hem fiziksel hem ruhsal olarak. Sonra bunun işte bu içinde bulunduğumuz tutumdan kaynaklandığını fark ettik eşimle birlikte. Ve sonrasında da bu derneği kurma fikri gelişti, Gülmek İyileştirir Derneği. Biraz araştırma da ben yaptığımda bu konuyla ilgili sonrasında gördüm ki hakikaten bir sürü çalışmalar var bu konuyla ilgili. Yani beynin kandırılabilir bir organ olduğu ile ilgili. Yani içinde bulunduğunuz durum ne kadar zor olursa olsun aslında algıladığınız şekilde tabii ki hissediyorsunuz. Ve bunu değiştirmek de aslında biraz elinizde. Sonra bu şeyi öğrendim. Çok ilginç gelmişti bana yine gülmekle ilgili. Gülme eylemi sahte bile olsa mesela tamamen zorlayarak kendinizi bir egzersiz gibi bile güldüğünüzde komik bir şey olmasa da 10 dakika boyunca güldüğünüzde mesela beyindeki mutluluk hormonları yine salgılanmaya başlıyor. Stres hormonu kortizon düşmeye başlıyor. İşte bağışıklık sistemi aktive oluyor falan gibi şeyler olduğunu gördük. Bunlar da çok etkiledi özellikle beni. Ve Gülmek İyileştirir Derneği kurulmuş oldu. Bunun bir sebebi de tabii kendi deneyimimizden yola çıkarak kanser hastaları ve yakınlarına yardımcı olmaktı. Çünkü herkes böyle çok neşeli bir aile olamayabilir. Bu kadar böyle içgüdüsel olarak bu şekilde geçiremeyebilir. Ve psikolojik destek de çok önemli bir şey aslında hastalıklar sırasında. Ve ülkemizde kanserin örneğin medikal tedavisi çok ileri olmakla birlikte bu psikolojik destek, yani psikoonkoloji denen alan biraz zayıf. Farkındalığı da zayıf, hizmetler de zayıf. Bu derneği kurarak önce o alanda bir şeyler yapmak istedim. Ki şu anda da yapıyoruz. Psikoonkoloji projemiz var.
Ama kapsamlı. Gülmek gerçekten iyileştiriyor. Bu bilimsel olarak da kanıtlandı zaten. Hatta derler ki evet. Gülmek kana en hızlı karışan ilaçtır derler.
Aynen öyle. Geçen programda söylemiştiniz. O da çok hoşuma gitmişti. Hatırlıyorum. Yani bu bilimsel olarak kanıtlanmış bir şey gerçekten. Bazı şeylerde yurt dışında Amerika'da mesela onkoloji merkezlerinde kahkaha yogası seansları var. Yani insanları güldürerek gerçekten bağışıklık sistemini aktive ediyorlar falan. Yani bu sadece hani o anlık dertleri unutmakla ilgili bir şey de değil. İyileştirici etkisi kuşkusuz var. Şeyden de çok anlıyoruz. Bu derneği kurunca Facebook sayfası açtık mesela. O kadar hızlı yayılmaya başladı ki. Yani insanların gülmeye ihtiyacı olduğunun bir göstergesi. Yani paylaşmalarından, katılmalarından, akıllarında kalmalarından.
Peki Facebook sayfasının adresi size nasıl ulaşırlar? Bununla ilgili var mıdır adresleriniz?
Tabii. Facebook'ta Gülmek İyileştirir Derneği olarak girildiğinde sayfamızı görebilirler. Oradan projelerimizi de duyuruyoruz. Bize katılmak ya da bir şey konusunda danışmak isterlerse ya da destek ihtiyacı olursa mesaj atarak da ulaşabilirler oradan. Çok aktif bir şekilde sosyal medyayı kullanıyoruz. Çünkü çok güçlü sosyal medya biliyorsunuz. Hızlı bir şekilde insanlara ulaşmanın bir yolu günümüzde. Böyle bir projemiz bu onkoloji alanında dediğim gibi ama onun da ötesinde aslında herkesi ilgilendiren başka bir projemiz daha var. Ondan da biraz bahsetmek isterim.
Çok seviniriz.
O da Gülmek Birleştirir diye bir proje. Malum şu an olabilecek bütün felaketler üst üste gelmiş durumda. Hani teröründen, grip salgınına, krizinden, kar yağışına kadar. Ve tabii bu kutuplaşmayı ve mutsuzluğu da çok beraberinde getiriyor. Burada tabii hepimize bence düşen görevler var. Bireysel olarak da çok düşen görev var bu durumun içinden çıkmak için ama sivil toplum kuruluşlarına da çok görevler düşüyor diye düşünüyoruz. Biz de o yüzden bununla ilgili bir proje başlatmaya hazırlanıyoruz. Gülmek Birleştirir projesinde amacımız gülmek eylemini yine kullanmak bu şeyin içinde birleştirmekle birlikte. Çünkü her şeyden önce bir politik çağrışımı olan bir şey değil gülmek. İnsanları birleştiren bir şey, kutuplaşmanın önüne geçen bir şey.
Evrensel bir konu sizi,
evet. Çok evrensel bir konu. Çok pozitif, fiziksel olarak kanıtlanmış faydaları olan bir eylem. Çok bulaşıcı biliyorsunuz. Bir grupta birisi gülmeye başladığında diğer insanlar da hemen gülmeye başlar. Onun dışında kontrolümüzün etki alanımızda olan bir şey. Yani baktığımız zaman aslında birçok şey etki alanımızda değil belki. Kendi kendimize doları düşüremeyiz ya da ne bileyim hava şartlarını değiştiremeyiz ama nasıl olaylara baktığımızı ya da biraz daha bazı şeyleri gerektiğinde dalgaya vurmayı, biraz küçük şeyleri, küçük mutlulukları öne çıkarmayı, gülmeyi bunu yapabiliriz. Etki alanımızda olduğu için de biraz bunu öne çıkarttık bu projede. Bir de tabii çok Türk halkının gelişmiş bir kası bence gülmek ve mizah, kara mizah özellikle son yıllarda. Hani kötü bir olay olduğunda bile tabii ki hepimiz üzülüyoruz ama görüyoruz birdenbire bir komik bir şeyler yayılmaya başlıyor sosyal medyadan. İnsanlar bunu yayarak bir nevi kendi kendilerini bence terapi ediyorlar.
Terapi yapıyorlar.
gülüyor. Yani zaten gülmek de bir savunma mekanizması. Bu da kanıtlanmış bir şey. Çünkü güldüğünüz zaman, demin dedim ya, komik bir şey olmasa bile o stresi düşüren hormonlar salgılanıyor. Dolayısıyla hani biz bir şeye çok sinirimiz bozulduğunda da aslında sinirden gülüyoruz.
Bu arada İnşallah az önce dediniz ya, bizim çok güçlü bir kasımız diye. Gülmek için, evet, 17 tane kas kullanıyoruz yüzümüzde.
Oo, hemen direkt bilgiyi buldunuz yani.
Evet, 17 kas kullanıyoruz. Surat asmak için kullandığımız kas sayısı ise 43.
Daha da çokmuş.
Evet, şimdi demek ki surat asmak daha zor bir iş.
Evet.
Şimdi gülmek daha kolay bir işken biz niye zoru istiyoruz ki? Niye zor için çabalıyoruz ki burada? Bu önemli bir konu. Bunu da bence paylaşalım sosyal medyadan.
Vallahi çok güzel. Buna ben hemen şey yapayım. Facebook sayfamızdan paylaşalım. Ben de şöyle bir şey duymuştum. Bir dakika kızgınlık, bir şeye kızmak, 4 saat boyunca bağışıklık sistemini çökertiyor, zayıflatıyor. Ama işte 5 dakika gülmek 24 saat boyunca bağışıklığı aktive ediyor falan. Yani sağlık için de aslında gerekli. Hem ruhsal hem bedensel sağlık. Elimizden geleni bu konuda yapacağız.
Yapalım, çok güzel. Eskilerin bir sözü vardır. Gülmesini bilmeyen dükkan açmasın derler. O yüzden biz gülmesini bilelim. Her şey çok daha güzel olsun.
İnşallah. Bir kahkaha, bir kilo pirzola mıydı? Bir de öyle bir laf var değil mi?
Evet, evet. Böyle besleneceğiz. Biz gülmeyle besleneceğiz.
Yani herhalde protein gibi faydalı olduğu için, evet, denmiş o da.
Çok teşekkür ediyoruz.
Ben teşekkür ederim. Sağ olun fırsat verdiğiniz için. Bu vesileyle buradan da duyurmuş olduk projelerimizi. Çok teşekkürler.
Çalışmalarınıza başarılar diliyoruz. Yüzünüz hep gülsün.
Sağ olun. Hep beraber inşallah.
Görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Evet, Gülmek İyileştirir Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Aslı Bastıyalı canlı yayın konuğumuzdu. Çok teşekkür ediyoruz. Ama öyle beyin ilkel ya. Şimdi tabii doktorumuza, evet, hemen soracağız. Doktorumuza hemen soracağız şimdi. Gülmek gerçekten şöyle enteresan bir güce de sahip. İnsanlar kendilerini en güzel halleri olarak gülerken görüyorlar. O yüzden beyin de diyor ki bir topluluk içerisinde gülerken kendini beğendirmek istediği ya da onun yakınında ya da onun tarafında olmak istediği kimse ona doğru bakarak gülüyor.
Tabii aslında iletişime açık olduğumuzun, günümüzün konusu da iletişimde. İletişime açık olduğumuzun da göstergesi aslında gülümsemek.
O kişiye doğru kurmak, iletişim kurmak istediğimizi gösteriyoruz. Evet, yani evet, gülerken kime doğru dönüyorsak aslında ona doğru iletişim kurmak istiyoruz.
Tabii, mesaj gönderiyoruz.
Zaten öyledir. Böyle tavana doğru güleni göremezsiniz öyle diye. Herkes birilerine bakarak güler. Sebebi de işte aslında bu. Ve beynin ilkelliği ile ilgili hazır gelmişken söyleyeyim onu da. Gülmek, beyinde gülmek bir süre sonra ilkel olduğu için o gülme işareti, yani yüzdeki o yanakların açılması şekli beyinde şu hissi yaratıyor. Ben diyor gülüyorum şu an, demek ki diyor mutluyum. Ve mutluluk hormonunu salgılamaya başlıyor. Mutlu olmasanız bile sizin mutlu olmanızı sağlayan bir sistem var. Beyin ilkel, kandırılabilen bir şey. O yüzden biz bunu kullanalım.
Süper.
Ben derim ki bunu kullanalım. Bu fırsat bir daha ele geçmez.
Hep gülelim, birbirimize gülümseyelim.
Evet. Peki sayın doktorum, hastalarınızla acaba iletişim sırasında yaşadığınız var mıdır aksaklıklar, sorunlar, problemler? Mesela doktor hasta ilişkisi içerisinde var mı böyle iletişimle ilgili yaşadığınız problemler? Mesela en çok kullanılan şudur. Hastalarınız neyiniz var, evet, dediğiniz zaman böyle tarif etmez ya da ifade etmez ya da anlatamaz.
Aslında bunu hastalarıma sormak lazım. Yani ben sizle nasıl iletişim kuruyorum diye.
Kuruyoruz. Kuramadığımız ne?
Onlara sormak lazım galiba, ama ben çok sıkıntı yaşadığımı düşünmüyorum. Çünkü ben hani gelen her hastayla, ben kurum hekimiyim. Kurum hekimi olmak bir ayrı bir avantaj aslında. Aile gibi oluyorsunuz. Personel sayınız 5000 de olsa geniş bir aile gibi oluyorsunuz ve hani defaten hastanızı görüyorsunuz. Ben de iletişime açık bir hekimim aslında, yani dinlerim.
Onun farkındayız şu an.
Hep zaman ayırırım. Hani
kurum içerisinde yani muhtar olsanız herhalde bu kadar bilgi sahibi olursunuz herkes hakkında. O yüzden onu görüyoruz zaten.
Çok güzel, çok keyifli bir şey. Keyifli, evet. Çok görüyoruz. Sevinmek, işte iletişim kurabilmek, takdir edilmek, bunların hepsi çok güzel, çok özel duygular. Ben kuruma teşekkür ederim ki böyle hissettirdikleri için.
Ne güzel. Çok keyifli. İşte iletişim de aslında doğru iletişimle başlıyor. Biz ne kadar doğru iletişim kuruyoruz, karşılığını nasıl alıyoruzun cevabı aslında bu.
Evet.
O yüzden biz doğru iletişim kurduğumuz sürece karşılığını mutlaka alacağız.
Evet.
O yüzden hep sorgulayalım, acaba biz bu konuda ne yapıyoruz? Hep başkalarında arıyoruz iletişimi. Yani yapmıyorlar, işte anlamıyorlar, işte dinlemiyorlar ve buna benzer bir sürü şey. Aslında önce ben, acaba ben bununla ilgili ne yapıyorum ki, karşımdan neyi bekliyorum?
Tabii hep şeydir yani, sen şöyle davranıyorsun değil, ben böyle davranırsan daha mutlu olurumu söyleyebilmek belki de.
Beni dilini kullanmak diyebiliriz. Bir dahaki programa, haftaya perşembeye kadar sağlıcakla kalın, mutlu kalın ve Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda kalın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.
Radyo Doktoru.
Sağlıklı yaşamla ilgili aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmayı vaat ediyor. Her perşembe 14.05'te Radyo Doktoru'yla randevunuz var. Sakın geç kalmayın.